kitap Altın Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayşe Yörük. Eserin adı DGS, Dikey Geçiş Sınavı, Konu Anlatımlı, Soru Çözümlü Kitap. Sözel Yetenek. Yazarı KA Yayın Birliği. Türü eğitim. Yayın evi Karacan Yayıncılık, Kızılay, Ankara. ISBN 975-6496-061. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Sözel bölüm. Bölüm 1. Sözcükte anlam. Sözcük çoğu zaman dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası diye tanımlanır. Bu yönüyle sözcük, dilin en önemli ve en güçlü öğesi kabul edilebilir. Anlatımın en küçük birimi olan sözcükler canlı varlıklar gibi değişir. Farklı cümlelerde farklı anlamlar kazanır. Kimi zaman ise anlam kaybına uğrar. Sözcük, söylendiğinde zihinde oluşturduğu tasarımların, çağrışımların tümü sözcüğün anlamıdır. Sözcüğün anlamı, gerçek ve mecaz anlam olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek anlam, kendi içinde temel ve yan anlam olarak ayrılır. A. Gerçek anlam. 1. Temel anlam. Bir sözcüğün doğup üretildiğinde karşıladığı ve akla ilk gelen anlamıdır. Sözcükte sözcüğün bir numaralı anlamıdır. Örneğin, kabuk sözcüğünü cümle içinde temel anlama gelecek şekilde kullanalım. Fındık kabuklarını sobaya atıverin. Bu cümlede kabuk sözcüğü, bir şeyin üstünü kaplayan, onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sert bölüm anlamında, yani temel anlamda kullanılmıştır. Babam başı ağrıdığından erken yatmıştı. Tanker 2 gün boyunca yandı. Yemek pişti, sofraya oturabiliriz. Kışın bile ince bir yorganla yatıyordu. Çamaşırlar kurumuş, onları toplayabilirsin. Bir bardak su alabilir miyim? Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hepsi temel anlamda kullanılmıştır. Örnek. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A. Gençlerimize aydınlık bir gelecek hazırlamalıyız. B. Ergenlik döneminin fırtınalarıyla boğuşuyor. C. Aldığı darbenin etkisiyle duvara çarptı. D. Bilim insanlarına derin bir saygı duyarım. E. Kesin bir çığlık duyan herkes kapıya koştu. Çözüm. A'da aydınlık, B'de fırtına, D'de derin, E'de keskin sözcükleri mecaz anlamında kullanılmıştır. C'de darbe sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Yanıt C'dir. Aldığı darbenin etkisiyle duvara çarptı. 2. Yan anlam. Bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak zaman içinde kazandığı yeni anlam veya anlamlara yan anlam denir. Benzerlik ilişkisi, yakıştırma gibi nedenlerle sözcük yan anlam kazanır. Kazandığı yeni anlamıyla sözcüğün anlam kapsamı genişlerken sözcük temel anlamından tamamen kopmaz. Bir sözcüğün birden fazla yan anlamı olabilir. Ateş. 1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od. 2. Tutuşmuş olan cisim. 3. Isıtma, pişirme için kullanılan yer, araç. 4. Patlayıcı silahların atılması. 5. Vücut ısısı. 6. Coşkunluk, mecaz. 7. Tehlike, mecaz. Uygarlığın başlangıcı ateşin bulunuşudur. Güveci ateşe koydun mu? Topçuların ateşi gün boyu sürdü. Çocuğun ateşi 38'i geçmiş. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler yan anlamlarıyla kullanılmıştır. Avucundaki boncuklar toplu iğne başı kadar küçüktü. Tencerenin ısınmış kulbundan tutunca elim yandı. İyi pişmemiş tuğlalar çabuk ufalanır. Sergideki ince nakışlara hayran olduk. Yarın pişireceği kuru fasulyeleri akşam suya koydu. Portakal suyuyla dolu sürahiyi masadan aldı. Kışın güneş erken batıyor. Karşı yakaya geçerken vapurun burnuna oturdum. Çaydanlığın emziği kireçlenmiş. Eğitimde eski ezber sistemi artık yok. Örnek: aşağıdakilerin hangisinde çalışıyor sözcüğü 2 yıldan beri bu şirkette çalışıyor cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. A. Trenden inen yolcular arasında kardeşini bulmaya çalışıyor. B. Gündüz okula gidiyor, akşamları bir lokantada çalışıyor. C. Kimseden yardım istemeden elindeki parayla ay sonunu geçirmeye çalışıyor. D. Üzüntüsünü arkadaşlarına belli etmemeye çalışıyor. E. Sınavlara hazırlanmak için bütün gün kütüphanede çalışıyor. Çözüm: öncül cümlede çalışmak, geçimini sağlamak için bir işten para kazanmak anlamındadır. B seçeneğinde aynı anlam vardır. Yanıt B'dir. Gündüz okula gidiyor, akşamları bir lokantada çalışıyor. Örnek: aşağıdaki alta çizil sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmamıştır? A. Minderlerin yüzünü değiştirelim. B. Fen bilimlerinin ayrıldığı dalları sayar mısın? C. Her sınavdan önce yanıt anahtarı mutlaka hazırlanır. D. Sözleriniz gerçekten yüreğini titretti. E. Toplu iğnelerin başlarını artık renkli yapıyorlar. Çözüm: yüz, dal, anahtar, baş sözcükleri cümlelerde yan anlamlarıyla kullanılmıştır. Titretti sözcüğü ise mecaz anlamlıdır. Yanıt D'dir. Sözleriniz gerçekten yüreğini titretti. B. Mecaz anlam: bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yeni bir anlam kazanmasıdır. Mecaz anlam kazanan sözcük gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış ve sözcüğün gerçek anlamıyla hiçbir bağlantısı kalmamıştır. Somut anlamlı sözcükler mecaz anlam kazanabilir. Mecazlaşan sözcük boyutu, mecazlaşan sözcük soyut anlam kazanmıştır. Örneğin, Türkiye yine bir ekonomik krizin eşiğinde cümlesinde eşik sözcüğü mecazlaşmıştır. Olanları bilmiyor, ezber konuşuyor. Yanlış ise yatırım yaptığı için parası yandı. Bağımsızlık savaşlarında düşman ezilir. Kafamda yeni düşünceler filizleniyor. Geceler nelere gebedir bilinmez. Bu sessizlik yaklaşan bir fırtınanın habercisi olmalı. Örnek: aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. Avluda yağmurun sesi yankılanıyor. B. Önceki yıl bahçeye diktiğiniz ağaçlar meyve verdi mi? C. Okuduklarını sindiremezsen çok okumanın sana bir yararı olmaz. D. Bu açık oturumu izlemeseydim çok üzülürdüm. E. Kümesteki tavukların eksildiğini fark ettin mi? Çözüm: sindirmek yenen bir besini sindirim organlarında kana karışabilir duruma getirmektir. C'de ise okuduklarını anlayamamak, kavrayamamak anlamında soyutlaşarak mecaz anlam oluşturmuştur. Yanıt C'dir. Okuduklarını sindiremezsen çok okumanın sana bir yararı olmaz. Uyarı: bir sözcük söylendiğinde zihinde uyanan anlamla birebir örtüşüyorsa temel anlamda, örtüşmüyor ama gerçekliğini koruyorsa yan anlamda, her ikisine de uymuyorsa mecaz anlamda kullanılmıştır. Sözcüğe mecaz anlam kazandırma yolları: 1. Benzetme. Benzer özellikleri bulunan iki varlıktan zayıfın güçlüye benzetilmesidir. Tilki gibi kurnaz bir adam. Adam kurnazlık yönüyle tilkiye benzetilmiştir. Türkçe ağzımda annemin sütüdür. Türkçe güzelliği ve bize verdiği tatla anne sütüne benzetilmiştir. 2. Eğretileme. Benzetmenin temel öğelerinden benzeyen, kendisine benzetilen, yalnızca biriyle yapılan benzetme türüdür. Eğretileme yapma yolları: A. İnsandan doğaya aktarma, kişileştirme. İnsana ait özelliklerin insan dışı kavram veya varlıklara aktarılmasıdır. Rüzgar, ağaçlara ve yollara bir şeyler fısıldıyor. Fısıldamak insana ait bir özellik olup bu cümlede rüzgara aktarılmıştır. Papatya tarlasında ısırgan otu kendini yalnız hissediyordu. Bitkiler kendini yalnız hissetmez. İnsana ait özellik ısırgan otuna aktarılmıştır. Bu meydanlar nice eylemlere tanık olmuştur. Öyle güzelsin ki gündüz güneş, akşam yıldızlar kıskanır seni. Nehir çevresindeki ağaçlara şarkı söylüyordu. Toprak, üstümde gezinen şu karıncaya bak hele, diye söylendi. Örnek: gezimizin son gününde bir arkadaşımızın Kaş'taki ailesini ziyaret ettik. Onların önerisi üzerine de adını daha önce hiç duymadığımız Hoyran'a gittik. 500 metre yükseklikten Akdeniz'i huzurla seyreden bir köydü Hoyran. Sonra da vazlardan deniz yönüne saptık. Kekova'dan Gelidonya'ya kadar geniş bir alan ayaklarımızın altındaydı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde insana özgü nitelik başka bir varlığa aktarılmıştır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm: herhangi bir yeri seyretmek, seyrederken huzur bulmak veya huzurlu olmak insana ait özelliklerdir. Oysa üçüncü cümlede bu özellikler Hoyran köyüne aktarılmıştır. Dolayısıyla kişileştirme yapılmıştır. Yanıt C'dir. C. 3. Örnek: lacivert hep geceleri geliyor. Ceketi ilikli, ağır ağır oturuyor. Kaşlarını çatıyor konuşurken. Dizelerinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A. Karşılaştırma. B. İnkar etme. C. Kişileştirme. D. Tanımlama. E. Örnek verme. Çözüm: lacivertin hep geceleri gelmesi, ceketinin ilikli olması, ağır ağır oturup konuşurken kaşlarını çatması, insana ait özelliklerin doğaya aktarılmasına örnektir. Dolayısıyla bu dizelerde kişileştirme yapılmıştır. Yanıt C'dir. Kişileştirme. B. Doğadan insana aktarma. Doğaya ait özelliklerin insana aktarılmasıdır. En karamsar anımda gelen bir haberle umutlarım yeşerdi. Yeşermek bitkiler için kullanılır. Bu cümlede umutların canlanması anlamında kullanılarak doğadan insana aktarılmıştır. Sert tutumu yüzünden pek sevilmezdi. Bu kargaşada biz de kaynadık. C. Doğadan doğaya aktarma. Doğaya ait bir özelliğin yine doğadaki başka bir varlığa, kimi zaman cansız varlığa aktarılmasıdır. Bu kazada uçağın kanadı zarar görmüş. Kanat dolma kuşlara aittir. Uçak ise cansız varlıktır. Doğadaki bir özellik cansız varlığa aktarılmıştır. Deniz tüm gece kudurmuştu. Hayvana ait kudurma özelliği denize aktarılmıştır. Bir bulut kaynıyordu uzakta. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Duyular arası aktarım: bir duyu organı özelliğinin başka bir duyu organına aktarılmasıdır. Bunlar tatlı sözler ama sana inanmam. Tatlı sözcüğü tat alma duyusuyla ilgilidir. Fakat bu cümlede tatlı söz şeklinde kullanıldığından işitme duyusuna aktarılmıştır. Seçtiği renkler çok sıcaktı. Sıcak dokunma duyusuyla algılanabilir. Bu cümlede görme duyusuna aktarılmıştır. Acı acı çalan telefona bakmak istemedi. Sahnedeki sanatçının yumuşak sesi ruhları dinlendiriyor. Bu resme çiğ renkler hakim. 3. Ad aktarması, mecazi mürsel. Bir sözün benzetme amacı olmadan çeşitli anlam ilgileri nedeniyle başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Ad aktarmasında benzetme yoktur. Ad aktarmasında anlam ilgileri: A. Yer insan yönetim ilişkisi. Bütün Ankara meydanlara çıkmıştı. Köy tüm olanları unutmaya çalıştı. Çankaya hiçbir yasayı veto etmiyor. Ankara, köy sözcükleriyle orada yaşayan insanlar, Çankaya ile Cumhurbaşkanı kastedilmiştir. B. Yön topluluk ilişkisi. Doğu artık bu geleneklerden kurtulmak istiyor. Batı bu savaşa duyarsız kaldı. Yön isimleriyle ülkeler veya topluluk kastedilmiştir. C. Sanatçı yapıt ilişkisi. Nazım Hikmet'i okuduğum zaman düşüncelere dalıyorum. Bütün gün Rahmaninov dinledi. Orhan Veli'yi okumak beni rahatlatıyor. Sanatçı verilerek onların yapıtları kastedilmiştir. D. Neden sonuç ilişkisi. Hafta boyunca gökten tatil yağdı. Tatilin nedeni kardır. Bereket tarlaların susuzluğunu gideriyordu. Bereket, yağmur, tarlaların sulanmasını sağlıyor. E. İç dış ilişkisi. Çaydanlık kaynıyor. Su kastedilmiştir. Tuzu verir misin? Tuz kabı veya tuzluk. F. Parça bütün ilişkisi. Uçak az önce İzmir'e indi. Havaalanı kastedilmiştir. Karşı kıyıda bir yelken süzülüyor. Yelken, yelkenli teknenin, geminin bir parçasıdır. 4. Kinaye. Değinmece. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasıdır. Kinayede asıl önemli olan mecazın düşündürülmesidir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Gerçek anlam ateşin olmadığı yerde duman da yoktur. Mecaz anlam, kimi küçük belirtiler, işaretler suç niteliğindeki olayların habercisidir. Hamama giren terler, atasözü. Etekleri tutuşmak, deyim. Uyarı, değinmece, kinaye, deyim ve atasözlerinde sıkça kullanılır. 5. Dolaylama. Bir sözcükle anlatılabilen bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. Dolaylamadaki amaç daha etkili ve güzel bir ifade kullanmaktır. Pamuk, beyaz altın, kömür, kara elmas, kaleci, file bekçisi, İstanbul, Yeditepe'li şehir, İzmir, Ege'nin incisi. 6. Güzel adlandırma. Söylenmek istenmeyen ürkütücü, itici durumları yansıtan sözler yerine daha farklı, güzel sözlerin kullanılmasıdır. Verem, ince hastalık, ölüm, vefat, gömmek, toprağa vermek, kanser, amansız hastalık. 1. Sözcüğün anlamsal özellikleri. Terim anlamlı sözcükler. Bilim, sanat veya herhangi bir meslek grubu ile ilgili özel bir kavramı gösteren sözcüklerdir. Her bilim dalının kendine ait terimleri vardır. Suyun debisinin en fazla yoğun olduğu yer burası. Coğrafya terimi. Diş hekimi çektiği dişlerimin yerine köprü yaptı. Diş terimi. Hayvanlarda güçlü bir içgüdü vardır. Hayvan bilim terimi. Uyarı. Terim anlamlı sözcükler, kendi anlamlarının dışında kullanıldığında terim anlam olma özelliğini kaybeder. Oyunun ikinci perdesinde geldi. Terim. Evinin perdelerini değiştirdi. Terim değil, gerçek anlam. Oyuncu bu maçta hep potanın altındaydı. Terim. Bu düşünceleri aynı potada eritmemiz gerekiyor. Terim değil, mecaz anlam. Somut, soyut anlamlı sözcükler. Beş duyu organından herhangi biriyle algılanan her şey somut, hiçbir duyu organıyla algılanamayan, ancak var olduklarına inanılan, akılla tasarlanan kavramlar soyuttur. Rüzgar, hava, yağmur, ses, koku, toprak, bulut, ışık, somut, sevgi, dostluk, kötülük, insanlık, nefret, kin, aşk, ayrılık, soyut. Uyarı, sözcükler cümledeki kullanımına göre somut veya soyut anlam kazanır. Başka bir deyişle, somut anlamlı bir sözcük soyut, soyut anlamlı bir sözcük somut anlam kazanabilir. Küçük çocuğun elinden tutmuş, somut. İki laboratuvarın sonuçları birbirini tutuyor, soyut. Nicel, nitel anlamlı sözcükler. Sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen özellikleri ifade eden sözcükler, nicel anlamlı sözcüklerdir. Uzun bir aradan sonra geldi. Evin geniş bir salonu vardı. Büyük bahçesi olan büyük bir eve geldik. Varlıkların sayılıp ölçülemeyen, kendine özgü özelliklerini belirten sözcükler, nitel sözcüklerdir. Nitel anlamlı sözcükler, varlıkların rengi, biçimi, şekli, durumu ve özellikleriyle ilgili bilgi verir. Güzel bir kadındı. Adam gösterişli takımını giymişti. Bizimle konuşan adam iyi birine benziyordu. Uyarı. Sözcüğün anlamı kullanıldığı cümleye göre değişir. Aynı sözcük, kimi cümlelerde nicel, kiminde nitel anlam yansıtabilir. İşçi elindeki ağır sandığı içeriye bıraktı. Ölçülebilir. Nicel. Evin arka bahçesinden gelen bu ağır koku hepimizi rahatsız etti. Ölçülemez. Nitel. Genel, özel, dar anlamlı sözcükler. Bir türün tüm üyelerini anlatan sözcüklerin anlam kapsamı geniş olduğu için genel, türün bir bölümünü, bir tekiyle sınırlanmış çeşidini anlatan sözcükler özel anlamlı sözcüklerdir. Örneğin, ağaç sözcüğü genel anlamlı bir sözcüktür. Zeytin ağacı ise özel anlamlıdır. Uyarı. Genel anlamlı bir sözcük, farklı cümlelerde genel ya da dar anlamıyla kullanılabilir. Mektup, edebiyatta bir tür olarak kabul edilir. Genel anlamlı. Postacı elindeki mektubu bana uzattı. Dar anlamlı. Yansıma sözcükler. Yansıma sözcükler, doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşur. Miyavlamak, horlamak, gürültü. Makinenin tıkırtıları ninni gibi geldi. Derenin şırıltısı kuşların sesine eşlik ediyordu. Apartmandaki patırtı bitmedi. 2. Sözcüğün anlamsal ilişkileri. Eş sesli, sesteş sözcükler. Yazılışları, sesleri aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Sözcüklerde eş sesli sözcüklerin karşısında roman rakamı görülür. Al, aldatma, düzen, hile. Al, alüminyum kısaltması. Al, kanın rengi kızıl, kırmızı, bu renkte olan, at doru için dorunun açığı, yüze sürülen pembe, düzgün allık. Sırtım belime doğru ağrıyor. Bahçeyi belle kazıp çiçek dikmiş. Böyle bir araştırmayı, haberi değme gazeteciler yapmaz. Elime değmeyin, ilaç sürdüm. Öğretmenin söylediklerini hemen yaz. Not almak. Bu yaz yurt dışına gitmek istiyorum. Mevsim. Ben bu filmin başarısını anlamıyorum. Birinci tekil kişi. Yüzündeki ben ona güzellik katıyordu. Tende bulunan leke. 2. Anlamdaş, eş anlamlı sözcükler. Yazılışları ayrı olduğu halde anlamca birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Sırtını ailesine dayamış, yaşıyor. Sırtını ailesine yaslamış, yaşıyor. Okula hiç gitmemiş. Mektebe hiç gitmemiş. Türkçe'de anlamdaştık, yabancı dillerden dilimize girmiş sözcüklerle sağlanmaktadır. İleti, mesaj, beyaz, ak, olanak, imkan, örnek, misal, öğrenci, talebe, ekin, kültür. Uyarı. Deyim, atasözü ve bunlar gibi anlamca kalıplaşmış ifadelerde sözcükler eş anlamlılarıyla yer değiştiremez. Beyaz peynir, ak peynir, yanlış. Kara baht, siyah baht, yanlış. 3. Yakın anlamlı sözcükler. Anlam açısından birbirine benzeyen ancak birbirinin yerine kullanılamayan sözcüklerdir. Yakın anlamlı sözcükler tamamen aynı duygu ve düşünceyi iletmez. Sevinmek, mutlu olmak, memnun olmak, yürümek, gezmek, dolaşmak, sevmek, hoşlanmak, ilgi duymak, seçmek, ayırmak, dünyayı gezmek istiyormuş, dünyayı dolaşmak istiyormuş. Örnek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gün sözcüğü ayraç içindeki anlamda kullanılmamıştır? A. Ninem, gençliğimde bir gün bile rahat yüzü görmedim diye yakınırdı. Güneş ışığı. B. Artık günler kısalmaya başladı. Gündüz. C. Günü gelince ne yapacağınızı söylerim. Zaman. D. O günlerde hemen her akşam yazlık sinemalara giderdik. Dönem. E. Gün doğmadan yola çıkmamız gerek. Güneş. Çözüm. Gün sözcüğü A seçeneğinde güneş ışığı anlamında değil, 24 saatlik zaman dilimi olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerdeki kullanımlar ayraç içindeki açıklamaya uygundur. Yanıt A'dır. Ninem, gençliğimde bir gün bile rahat yüzü görmedim diye yakınırdı. Örnek, katlanmak, benimsemek, aklına uymak, sineye çekmek. Yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin birbirine en yakın anlamlı olduğunu bulunuz. A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 1 ve 4, D. 1 ve 3, E. 3 ve 4. Çözüm. Katlanmak ve sineye çekmek aynı anlamda kullanılan iki sözdür. İkisinde de zor bir duruma göğüs germek anlamı bulunmaktadır. Yanıt C'dir. 1 ve 4. 4. Karşıt anlamlı sözcükler. Anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Güzel, çirkin, iyi, kötü, almak, vermek, düşmek, kalkmak, ağlamak, gülmek. Uyarı. Sözcüklerin olumsuz anlamları karşıtlık oluşturmaz. Uzamak sözcüğünün karşıt anlamı uzamamak değildir. Uzamak, uzamamak, olumsuzu. Uzamak, kısalmak, karşıtı. Örnek. 1. Sıkıştırmak. 2. Çözmek. 3. Ezmek. 4. Gevşetmek. Yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin karşıt anlamlı olduğunu bulunuz. A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 1 ve 4. D. 2 ve 3. E. 3 ve 4. Çözüm. Yanıt C'dir. C. 1 ve 4. Sıkıştırmak, gevşetmek. Örnek. 1. Azimli. 2. Sorunlu. 3. Tutarlı. 4. Çelişkili. Yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin karşıt anlamlı olduğunu bulunuz. A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 1 ve 4. D. 2 ve 3. E. 3 ve 4. Çözüm. Yanıt E'dir. 3 ve 4. Tutarlı, çelişkili. Söz öbekleri. 1. Pekiştirmeler. Kendinden sonraki sözcüğün anlamını güçlendiren, pekiştiren sözcüklerdir. Kıpkırmızı güller, masmavi gözler. Pekiştirme şu şekillerde yapılır. A. Sözcüğün ilk sesli harfine kadar olan kısmı alınır. M, P, R, S sessizlerinden biri getirilir. Temiz bir ev, tertemiz bir ev. Mavi gökyüzü, masmavi gökyüzü. İnce ip, ip ince ip. B. Sözcüğün yinelenmesi yoluyla yapılan pekiştirmeler. Küçük küçük oyuncaklar, mavi mavi tüller, sarı sarı saçlar. C. Yinelenen sözcükleri arasına soru sözcüğü mı, mi, mu, mü getirilerek yapılan pekiştirmeler. Sağlam mı sağlam bina? Çalışkan mı çalışkan öğrenci? Güzel mi güzel bir kadın? 2. İkilemeler. Anlatımı güçlendirmek, anlamı pekiştirmek ve kavramı zenginleştirmek için kullanılır. İkilemeler çeşitli şekillerde yapılır. Eş anlamlı sözcüklerle sorgu, sual, ses, seda, kılık, kıyafet, akıllı, uslu. Yakın anlamlı sözcüklerle eş, dost, doğru, dürüst, yer, yurt. Karşıt anlamlı sözcüklerle aşağı, yukarı, er, geç, dost, düşman, iyi, kötü. Bir olumlu, bir olumsuz anlamlı sözcüklerle gelir gelmez, duyar duymaz, yerli yersiz. Anlamsal ilişkili sözcüklerle kurda kuşa, deli dolu, para pul, güle oynaya. Biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle çoluk çocuk, yırtık pırtık, eğri büğrü. İkisi de anlamsız sözcüklerle ıvır zıvır, abur cubur, ediş bücüş. Aynı sözcüğün tekrarıyla yavaş yavaş, bile bile, ufak ufak, ağır ağır. Yansıma sözcüklerin tekrarıyla horul horul, takır tukur, gürül gürül. Uyarı. İkilemeleri oluşturan sözcükler arasına noktalama işareti getirilmez. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. 3. Deyimler. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatımdır. Deyimlerin özellikleri. A. Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Bir sözcük çıkarılıp yerine aynı anlama da gelse başka bir sözcük getirilemez. Eli yüzü düzgün deyimi, yüzü eli düzgün. Baş kaldırmak deyimi, kafa kaldırmak olamaz. B. Genellikle mecaz anlamlıdır. Gerçek anlamlı olanları da vardır. Örneğin, gözü bir yerden ısırmak deyimi, gözün ısırması anlamında değil, bir yerlerden tanıma, anımsama anlamındadır. Ancak kimi deyimlerde anlam, sözcüklerin gerçek anlamının dışında değildir. Sesi çıkmamak ya da çoğu gitti azı kaldı deyimlerinde olduğu gibi. C. Kısa ve özlü ifadelerdir. Bir kavramı, bir düşünceyi, bir olayı az sözle belirtmek ya da daha etkili kılmak için kullanılır. En az iki sözcükten oluşur ama daha fazla sözcükten oluşanları da vardır. Günaha sokmak, içine dökmek, burnu yere düşse almaz. D. Genellikle mek, mak eki alır. Burnunu çekmek, bozuk çalmak, güçlük çıkarmak. Uyarı. Deyimlerin birçoğu anlatmak güzellik, canlılık ve çekicilik katmak için benzetmelerden yararlanılır. Bünyeleriyle de atasözlerinden ayrılır. Çünkü atasözleri genel kural niteliği taşır. Yol göstermek, ders ve öğüt verme amacı güderler. Örneğin, yeteneksiz, beceriksiz kişi önemli işte kullanılmaz anlamındaki ağaçtan maşa olmaz atasözü her zaman ve herkes için doğru olan bir genel kural niteliğinde biçimlenmiştir. Oysa fiyatı kırmak sözcüğünde genel bir kural yoktur. Çünkü her zaman bir malın fiyatı düşürülmez. Örnek. Türkçenin güzel deyimlerinden biri de deyimler sözlüğünde bu deyim şöyle açıklanıyor. Dünyada neler, ne gibi güçlükler olduğunu, ne gibi dalavereler çevrildiğini, insanın başına neler gelebileceğini öğrenmek. Peki ne dersiniz? Çehov'un sevgili Vanya dayısı. Hane'yi Konya'yı anladı mı acaba Vanya dayı atlı oyunun sonunda? Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak, kabına sığmamak, gömlek eskitmek, iki ayağını bir pabuca sokmak, oyuna gelmek. Çözüm. Öncülde açıklanan deyim dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak deyimidir. Yanıt A'dır. A. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak. Örnek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? A. Bu işte nasıl sorumlu olan kendisi değilmiş gibi davranıyor, önüne geleni suçluyor. B. Söyleyeceklerini bir türlü açıkça söylemiyor, lafı ağzında geveliyordu. C. Sağlığına kavuşmanın sevincini duyuyor, işine dönmek için sabırsızlanıyordu. D. Telaşla oradan oraya koşuyor, annesi eve dönmeden ortalığı toplamaya çalışıyordu. E. Onun bu konudaki tutumunu onaylamıyor, ona doğru yolu göstermeye çalışıyordu. Çözüm. Lafı ağzında gevelemek, söyleyeceklerini bir türlü söyleyememek anlamında bir deyimdir. Yanıt B'dir. B. Söyleyeceklerini bir türlü açıkça söylemiyor, lafı ağzında geveliyordu. Örnek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır? A. Eve girdiği zaman eşyalara şöyle bir göz attı. B. Bugün çok mutluyum, içim içime sığmıyor. C. Onlar çok iyi arkadaşlar, içtikleri su ayrı gitmez. D. Biraz daha sabret, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. E. O kadar mutsuzdu ki yüreği ağzına geliyordu. Çözüm. Yüreği ağzına gelmek, bir nedenle çok korkmak anlamında bir deyimdir. Mutsuzluğu ifade etmez. Yanıt E'dir. E. O kadar mutsuzdu ki yüreği ağzına geliyordu. Örnek. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? A. Kimsenin işine karışmayan ama kendi bildiğinden de şaşmayan bir gençti. B. Dedikodu yapılmasının önüne geçemeyiz. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. C. Babamın içeri girmesiyle odadaki sıkıntılı havanın dağılması bir oldu. Hepimiz çevresini sarıverdik. De, sabah akşamlar da iş varsa gittik. Dişten tırnaktan artırdık. E, söylediklerimi kulak arkası edersen bu işi başarman güç olur. Çözüm. Elin ağzı torba değil ki büzesin deyimi dedikodu yapmak ile ilgilidir. Yanıt B'dir. Dedikodu yapılmasının önüne geçemeyiz. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. 4. Atasözleri. Her ulusun atasözleri kendi varlığının aynasıdır. Atasözlerinde bir ulusun düşünceleri, yaşayışı, inanışları, gelenekleri görülür. Atasözleri, ulusların zekalarındaki keskinliği, hayallerindeki genişliği, duygularındaki inceliği belirten en değerli örneklerdir. Böylece her atasözü kendi ulusunun damgasını taşır. Özellikleri. Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez ya da yerlerine başka sözcükler konamaz. Acılı başta akıl olmaz. Doğru. Acılı kafada akıl olmaz. Yanlış. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Doğru. Derdini söylemeyen ilaç bulamaz. Yanlış. 2. Atasözleri kısa ve özlüdür. Az sözle çok şey anlatır. Vakit nakittir. Er olan ekmeğini taştan çıkarır. Dikensiz gül olmaz. 3. Atasözleri yargı bildirir. Çoğu buyruk kiplidir. Bir baş soğan bir kazanı kokutur. Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl. 4. Kimi atasözleri gerçek anlamda kullanılmıştır. Yani sözcükler gerçek anlamlarını taşır. Öldü, düşünceyi doğrudan doğruya iletir. Bugünün işini yarına bırakma. Dost ile ye iç, alışveriş etme. Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. 5. Değişik yer ve zamanlarda oluşturdukları için, yargı bakımından birbiriyle çelişen atasözleri vardır. Bin bilsen de, bir bilene danış. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını beğenmiş. 6. Sosyal olayları bir gözlem ve deneyim sonucu yansızca bildiren atasözleri vardır. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Kimi atasözleri doğa olaylarını dile getirir. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Mart yağar, Nisan övünür. Nisan yağar, insan övünür. 8. Toplumsal olayların nasıl ola geldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak bildirirken bundan ders almamızı açıkça söylemeden hatırlatan atasözleri vardır. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Öfke ile kalkan zararla oturur. Mahkeme kadıya mülk değil. Sona kalan dona kalır. 9. Bazı atasözlerinde doğrudan doğruya ahlak dersi ve öğüt verilir. Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. Ayağını yorganına göre uzat. Bugünün işini yarına bırakma. Yoldan kal, yoldaştan kalma. 10. Töreleri, gelenekleri, inançları yansıtan atasözleri vardır. Dost başa, düşman ayağa bakar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak, cümlenin muradını verecek hak. Kız beşikte, çeyiz sandıkta. 11. Kim atasözleri çok kısa bir öykü biçiminde söylenmiştir. Deveye inişi mi seversin, yokuşu mu demişler. Düz yere mi, düze kıran mı girdi demiş. Eşeği düğüne çağırmışlar. Ya odun eksik ya su demiş. Kurda neden boynun kalın demişler. İşimi kendim görürüm de ondan demiş. Katıra baban kim demişler. Dayım at demiş. Örnek. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin ahireç içinde verilen açıklaması yanlıştır? A. Arı bal alacak çiçeği bilir. Açık göz kişi çıkar sağlayabileceği yeri bilir. B. B. Her gönülde bir aslan yatar. Bazı insanlar hiç olmayacak şeylerin peşine düşer. C. Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör. Tehlikelere karşı önceden tedbir alan kişi kendini ileride üzülmekten kurtarmış olur. D. Başa gelmez, iş olmaz, ayağa değmez, taş olmaz. İnsan yaşadıkça türlü türlü engellerle, güçlüklerle karşılaşır. E. Demir tavında dövülür. Her işin yapılması için en uygun bir zaman, bir durum vardır. Çözüm. Her gönülde bir aslan yatar. Atasözü, herkesin gönlünde elde etmek istediği büyük bir varlık, ulaşmak istediği bir hedef vardır anlamını taşır. Yanıt B'dir. B. Her gönülde bir aslan yatar. Bazı insanlar hiç olmayacak şeylerin peşine düşer. Örnek. Aşağıdaki cümlelerin hangisi işleyen demir ışıldar atasözüne en yakın anlamdadır? A. Akan su yosun tutmaz. B. Eğilen baş kesilmez. C. Yalnız taş duvar olmaz. D. Alet işler el övünür. E. Her düşüş bir öğreniş. Çözüm. Öncülde verilen çalışan kişi gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar anlamındaki atasözünün yakın anlamlısı akan su yosun tutmazdır. Yanıt A'dır. Akan su yosun tutmaz. Örnek. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi zarara uğrama ile ilgili değildir? A. Ava giden avlanır. B. Çömlek taşa dokunursa vay haline. C. Acele eden sinek süte düşer. D. Hile ile iş gören mihnet ile can verir. E. Denizdeki balığın pazarlığı olmaz. Çözüm. A, B, C, D'deki atasözlerinde zarara uğrama söz konusudur. E'deki söz ise sahip olunmamış bir mal üzerinde hak sahibi olunamaz demektir. Yanıt E'dir. Denizdeki balığın pazarlığı olmaz. 5. Sözün anlamı. Son yıllardaki sınav sorularında bir cümle ya da paragrafta geçen bir sözün anlamı ne anlatmak istediği sorgulanmaktadır. Bu tür sorularda cümle bir bütün olarak düşünülmeli ve sözün anlamı bütünden parçaya doğru kavranmaya çalışılmalıdır. Aşağıdaki örnek cümlelerde altı çizili sözlerin cümlelere kattığı anlamları saptayalım. Yazarın eserlerinde hangi konuyu işleyeceği kaygısının yanı sıra bunu nasıl yapacağı kaygısı da ön planda olmalıdır. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam üslup ile ilgilidir. Yani yazarın eserinde seçeceği konunun yanı sıra bu konunun işleniş biçiminin de önemli olduğu anlatılmak istenmiştir. Altı çizili söz, eserin dili, sanatsal yapısı hakkındadır. Onun hakkında sana bir şey söyleyemem ama neyse sen yabancı değilsin. Altı çizili söz bu cümleye, sen bana yakın bir insansın, sırlarımı seninle paylaşabilirim, sana güvenebilirim anlamını vermektedir. Sanatçı, son eseriyle çok medyatik oldu. Son günlerde tüm televizyon programlarında boy göstermeye başladı. Medyatik olmak, belli bir süre için halkın televizyon programlarının dikkatini çekerek ön planda kalmak anlamını cümleye katmıştır. Şairler, şiiri sürekli değiştirmek amacında oldukları için öteki sanatçılara göre yolları değişiktir. İşin doğrusu da budur. Bu parçada altı çizili sözdeki değişik sözcüğü farklı, ötekilere benzemeyen, alışılmamış anlamlarındadır. Buna göre yolları değişiktir sözü, şairlerin özgün olduklarını ifade etmektedir. Dünyada olup bitenler hakkında artık eskisi kadar duyarlı değiliz. İnsanlar kabuk bağlamış duygularından sıyrılırsa belki bir şeyler değişebilir. Kabuk bağlamış duygular sözü cümleye insanın özüyle ilgili özelliklerinin artık önemsenmediği, önemini kaybettiği, kaybolduğu anlamını vermektedir. Onun söylediği ve yaptığı her işin altına imzamı atarım. Altı çizili söz bu cümleye sözü edilen kişinin her zaman doğru ve onaylanacak işler yaptığı, güvenilir olduğu ve her zaman arkasında olunduğu anlamını vermektedir. Araştırmacı bu eserinde tarihteki birçok olayın üzerindeki sis perdesini ortadan kaldırmıştır. Sis perdesi, olaylar üzerindeki gizliliği anlatmaktadır. Altı çizili söz, olayların bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıp olaylara netlik kazandırmak anlamını vermektedir. Uyarı: tüm altı çizili sözleri cümleye kattığı anlama göre değerlendirmek, seçeneklerde de bu anlamı aramak gerekir. Örnek: yazar, fantastik kurguyu seven oyuncuların kolaylıkla uyum sağlayacağı bir dünya kuruyor. Olayları çözüme kavuşturduğunda öyküde hiçbir ayrıntının boşuna yer almadığını görüyoruz. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Özgünlük. B. Çok anlamlılık. C. İşlevsellik. D. Anlaşırlık. E. Yalınlık. Çözüm: öncülde altı çizili olan hiçbir ayrıntının boşuna yer almadığını sözüyle anlatılan her ayrıntının belli bir amaca hizmet ettiği, gereksiz kullanılmadan işlevsel bir biçimde kullanıldığıdır. Yanıt C'dir. İşlevsellik. Örnek: zaman konusunda insanoğlunun en geç keşfettiği şey şimdiki zamandır. İnsan, içinde yaşadığı anı derinleştirmeyi aynı zamanla, yani zamanı azaldıkça öğrenir. Bu parçadaki içinde yaşadığı anı derinleştirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelecekteki başarılar için gerekli koşulları oluşturmak. B. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak. C. Bugünü bütün yönleriyle anlamlı kılacak bir biçimde değerlendirmek. D. İsteklerini gerçekleştirmek için her şeyi göze almak. E. Başkalarının yaşamlarında iz bırakacak işler yapmak. Çözüm: İçinde yaşadığı anı derinleştirmek sözüyle yaşadığımız anın kıymetini bilmemiz, zamanı iyi değerlendirmemiz gerektiği vurgulanıyor. Bu da bizi C'deki bugünü bütün yönleriyle anlamlı kılacak bir biçimde değerlendirmek ifadesine götürür. Yanıt C'dir. Bugünü bütün yönleriyle anlamlı kılacak bir biçimde değerlendirmek. Örnek: nedense yaşadıklarımızı yüceltmenin yolunun bir acı yaratmaktan geçtiği düşünülüyor. İşin kötüsü, içinde yaşadığımız toplumda insanlar iletişimi bu yöntemle kurmayı seviyor. Acıları anlatmak, dinlemek ve okumak istiyorlar. Bu yoldan bir ortak paylaşım alanı oluşmasını, yazarın kendi acılarını 12'den vurmuş olmasını bekliyorlar. Oysa bu en ilkel okuma biçimidir. Bu parçada geçen acılarını 12'den vurma sözüyle yaşama ilişkin olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazdıklarının merkezine anılarını oturtma. B. Okurunkilerle benzer duyguları yansıtma. C. Başkalarının üzüntülerinden çıkar sağlama. D. Üzüntüleri abartan insanları eleştirme. E. Olaylara karamsar bir gözle bakma. Çözüm: öncülde verilen acılarını 12'den vurma sözüyle okuyucuların yazardan beklentisinin kendi yaşadığı acılara benzer acı ve duyguları ifade etmesi, yani kendi duygularına tercüman olması istenmesidir. Yanıt B'dir. Okurunkilerle benzer duyguları yansıtma. Örnek: suçluların topluma kazandırılması programı ile ilgili görüşlerini soran gazeteciye, "Bir okul birkaç cezaevi kapatır," diyen bir cezaevi müdürü, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemektedir? A. Cezaevlerinin kapatılarak okula dönüştürülmesi gerektiğini. B. Ceza sisteminin okullarda da uygulanması gerektiğini. C. Eğitimin suçu önlemede etkili olduğunu. D. Suçluların genellikle eğitimli kesimden çıktığını. E. Cezaevlerinde suçlulara eğitim verecek bir okul bulunması gerektiğini. Çözüm: öncüldeki cümlede okul eğitimin, cezaevi ise suçun sembolüdür. Eğitim artarsa suçluluk azalır düşüncesiyle eğitimin suç işlemeyi önlemede etkili olduğunu bulabiliriz. Yanıt C'dir. Eğitimin suçu önlemede etkili olduğunu. Örnek: 7'den 70'e hemen herkes için vazgeçilmez bir tat olan ve artık 4 mevsim tüketilen dondurmanın geçmişi hala gizli. Bu cümlede geçmişi hala gizli sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Kökeninin belli olmadığı. B. Eskiden farklı lezzetlerde üretildiği. C. Tarifinin uzun süreden beri değişmediği. D. Her zaman herkes tarafından sevildiği. E. Eskiden yalnızca yazın tüketildiği. Çözüm: geçmişi hala gizli sözündeki geçmiş, dondurmanın kökeni, gizli sözcüğü de bilinmeme, belli olmama anlamındadır. Bu anlamda da A seçeneği vermektedir. Yanıt A'dır. Kökeninin belli olmadığı. Örnek: bir gazetenin yazı işleri müdürü cehennem ateşini bir kova suyla söndürmeye çalışan bir meleğe benzer. Bu cümlede cehennem ateşi sözüyle vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Gazeteye çok sayıda haber akması. B. Yapılanın zor ve riskli bir iş olması. C. Her haberden olumlu ya da olumsuz etkilenen kişiler olması. D. Muhabirlerin olayları, yorumlarını katarak yansıtması. E. Haber değeri taşıyan olayların çoğunun olumsuz olması. Çözüm: İnanışa göre cehennem ateşi ölümden sonraki dünyada insanlar için tehlikeli ve onları yakıp kavuran bir ateştir. Bu ateşi bir kova suyla söndürmek çok zor bir iş anlamındadır. Buna göre cehennem ateşi sözü çok zor, sıkıntılarla dolu bir işi ifade etmektedir. Cümle bir bütün olarak değerlendirildiğinde B seçeneğinin vurgulandığı görülür. Yanıt B'dir. Yapılanın zor ve riskli bir iş olması.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 541.